Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, bir fıkıh saati programıyla daha karşınızdayız. Bendeniz program sunucunuz Talha Polat. Ve her zamanki gibi daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah, sağ olun, sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah, bizler de iyiyiz.
Allah daha iyi etsin inşallah.
Allah razı olsun. Efendim, yine aklınıza takılan soruları hocamıza soracağız ve kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturacağız. İlk sorumla başlıyorum.
Buyur.
Hocam, cemaate yetişmek için camiye koşulur mu?
Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Tabi cemaat çok önemli dinimizde. Namazların cemaatle kılınmasıyla ilgili vacip olduğunu söyleyenler var. Sünnet olduğu en azından belli. Cemaatle kılınan namazın, tek başına kılınan namazdan 27 kat daha çok sevap getireceği peygamberimizin hadisiyle sabit. Evinden kalkıp da camiye namaz kılmak üzere giden kişinin her adım atışında bir sevabın yazıldığı, bir günahın silindiği yine hadis-i şeriflerle sabit. Yani cemaat önemli bir konu. Şimdi yalnız caminin içinde, yani o yolda sokakla ilgili değil pek de, caminin içine girdiği kişi cemaat başlamış, hı hı, koşmasın.
Koşmaması gerekir.
Koşmaması gerekir. Tabii bunu cami dışıyla da sınırlamak, şey yapmak, hı, mümkün. Onu almak da mümkün. Yani cemaate yetişmek için koşmayı peygamberimiz uygun bulmuyor. Koşmayın diyor. Hı. Yetiştiğiniz zaman uyun imama ve kaçırdığınız zekatları da tamamlayın.
Hmm. Şöyle bir şey duydum hocam. Mesela cemaat ön safta girdi. Yetişmek için girişte direkt namaza durdu.
O işte onlar tavsiye edilmiyor.
Yani namaz esnasında ufak ufak adımlarla dahil olabilir mi cemaat?
O ne kadar uzak? O bir iki adım, bir iki şey mi, ne kadar? Evet,
çok da uzak da olabilir.
Çok uzak onun olabilir. Ölçü olmaz. Yani şu, koşmak doğru değil. Hmm. Cemaate yetişmek için koşmak. İnsan yetiştiği yerde uyar imama. İmama uyamadığı, kaçırdığı rekatları imam selam verdikten sonra kendisi kalkar, devam ettirir. Hmm. Tamamdır.
Eyvallah hocam. Hocam, malı bekletip fiyatların yükseldiğinde satılması kara borsa sayılır mı?
Şimdi İslami hükümler hem dünyevi hem de uhrevi sonuçları olan hükümlerdir. Yani bir Müslüman yaptığı bir tasarrufta dünyevi açıdan onun bir karşılığı olabilir. Yani bu sahihtir, değildir,
evet,
diyebilirsiniz. Bir de öbür dünya, uhrevi açıdan bu yaptığı sevaptır, günahtır denilebilir. Şimdi tabii dinin yasak etmediği bir şeyi yapan kişi günaha girmiş olmaz. Hı hı. Ama dinin yasak etmediği bir şeyi iyi bir şeyse yaparsa sevap kazanır. Şimdi fiyat tahdidinde birkaç yöntem var. Bir defa Peygamber Efendimiz üretici ile tüketicinin arasına girilmesini yasaklamış. Buna telakkül rıtban denilir. Yani üretici şehre girerken yolda onu karşılayıp, daha şehre girmeden,
evet,
şehrin piyasasını öğrenmeden onun malını alması. Bunu yasaklıyor.
Bunu yasaklıyor.
Nehyediyor. Sonra diyor ki şehirlinin kırsalı adına, kırsaldaki birinin adına alıp satmasını da yasaklıyor. Hı. Şehirlinin şeydeki kırsaldaki adına. Yani istiyor ki din, üretici ile tüketici büyük ölçüde karşı karşıya gelsin. Eşit. Ve piyasayı o ihtiyaç belirlesin.
Hmm.
Yani bunlar da nedir şey? Hikmet nedir burada? Malın değerinden çok düşüğe satılması. Kimin açısından? Üretici açısından. Hmm. Ve değerinden fazlaya satılması, o da tüketici aslında. Yani aracıların, hmm, bunu istemiyor. Şimdi Bu espriyi aklımızda tutalım. Yani piyasayı şişirme, haksız yere fiyatları artırma dinimizde hoş görülmüyor.
Evet.
Öbür taraftan bir de şu var. Piyasayı arz ve talep
dengesine göre
belirlenmesi. Ya hatta şu oluyor. Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah fiyatlar arttı. Bir nark koysanız, fiyat tahdidi koysanız, hı-hı, diyorlar. Diyor ki siz fiyat tahdidi koymayın. Nark koymayın. La tusairu fe innallahu huvel musair. Yani siz fiyatları tahdit etmeyin. Allah o sınırlamayı koyar. Tahdit eder. Hı-hı. Çok verir, ucuzlatır. Az verir, pahalandır.
O zamanda da mı serbest piyasa varmış hocam? Yani?
Var tabii. Serbest piyasa. Zorla kimsenin malını satamazsın. Ne diyor ayette? Aranızda batıl yolla yemeyin malınızı. La tekulü emvalekum beyneküm bil batıl. İlla en tekune ticareten anteradin. Yani aranızda malları batıl yolla yemeyin. Ancak karşılıklı rızaya dayanan ticaret olursa müstesna. Diyor. Yani insanı koruyan, insan hakkını koruyan hükümler bunlar. Böyle buyuruyor. Ancak bir kimse bir de şu örneği verelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hişam bin Hüsam
Hüsame mi hocam?
Yok. Neyse ismi tam aklıma gelmedi. Bir sahabiye para veriyor. Bunun evet, bir iki farklı rivayeti evet, var. Git diyor benim için bir kurbanlık koyun al. O gidiyor o kişi. Hakem bin Hizam'dı galiba. Gidiyor. Bir süre sonra elinde bir koyun ve bir lira veriyor peygamber. Bir dinar.
Bir dinar veriyor.
Bir dinar dedi 4 gram altın.
Evet.
Yani bu değerde bir ağırlığı olan bir altın. Veriyor. Bir koyun al gel bana diyor. Hı hı. Gidiyor bu zat. Bir süre sonra elinde bir koyun ve bir dinar altınla geri dönüyor. Diyor ki ya Resulallah buyur bu senin koyunun. Bu da paran. Para ne? Ben diyor senin verdiğin bir dinarla bir koyun aldım.
Hmm.
Onu 2 dinara sattım. Ve sonra 1 dinara bunu aldım. Bu da sana kârı olan 1 dinar. Bu yaşanmış bir olay. Yani burada dikkat edersen %100 bir kâr var.
Evet.
Yani biri almış 2'ye satmış. Peygamberimiz bunu yasak etmemiş. Niye böyle yaptın dememiş. Yoksa o 1 dinara tamah ettiği için göz yummuş değil. Yani peygamberlerin daha doğrusu kötü olan bir şeyi karşılaştığı zaman onu men etmek görevleri, tebliğ vazifeleri var onun. Yani o konuşulması gereken yerde konuşmamak peygamberlere için caiz değildir. Dolayısıyla bu bir meşruiyet delilidir. Yani fiyat sınırlaması yok. Ancak eğer halkın temel ihtiyaç maddelerini insanlar depoluyorsa, piyasaya sürmüyorsa, o zaman bazı devlet tedbirler uygulayabilir.
Bu şekilde enflasyon yükselir zaten.
Yani ne yapar? O malı zorla sattırabilir veya fiyat sınırlaması getirebilir. Bu da yalnız bazı şeyler var, fıkha göre kayıtları var. Mesela adam Avrupa'dan mal ithal etmiş.
Evet.
Temel gıda maddelerinden. Bunu satmak zorunda değil. Veya kendi tarlasından kaldırmış ürünü. O satmak zorunda değil fıkha göre. Ama tabii devlet ammenin menfaatini gözeterek tedbirler koyabilir. Bak buna izin var. Çünkü ammenin menfaati kişinin menfaatinden önce gelir. Önceliklidir, sınırlama getirebilir. Bir adam tarlasını ekmek zorunda olmadığı gibi tarlasından kaldırdığı ürünü satmak zorunda da
değildir.
Değildir. Genel kural budur, genel hüküm budur. Veya yurt dışından mal ithal etmek zorunda değildir. Ama etmiştir. Dolayısıyla o illa satacaksın denmez, genel hüküm budur. Ama diyelim ki İstanbul'un ihtiyacının karşılandığı yerlerden gelen
evet,
ürünleri şey yapamaz, stoklayamaz. Buna el kor. Yani böyle hükümler var. Yani şunu söyleyeyim. Eğer toplumun zararına bir durum hasıl olmuşsa, o takdirde devlet toplumun menfaatını gerektirecek ama mal sahibine de zulmetmemek kaydıyla tedbirler alabilir. Hı hı. Bunun için de bazı kısıtlamalar
yapabilir.
Âmenin menfaati için.
Âmenin menfaati için.
Çünkü bu şey değildir, o keyfi değil. Tasarruflu imam menultun bil maslaha. Yani devletin tasarrufları toplumun menfaatına göredir. Ha, ne diyor sonra? Zararı âmı def için zararı has ihtiyar olunur. Bu mecelle kaidesidir. Yani toplumun karşılayacağı zararı önlemek için kişisel zarara katlanılabilir. Mesela adam yol yapacak, senin arsandan istimlak yapabilir devlet. Ama istimlak yapar, el koyamaz. Bu ticari muamelelerde de bu mesela ne yapıyor? Stokluyorlar insanlar, dışarıya çıkarmıyorlar, salmıyorlar. Çürütüyorlar, döküyorlar piyasa. Bunlara devlet müdahale hakkı vardır. Çünkü bu toplumun genelin menfaati vardır. Ama normal şartlarda fiyat sınırlaması yok. Hadis söylüyor. Bazı alimler gabn-ı fahiş dediğimiz bir şey var. Yani kandırarak birisine pahalıya satma veya kandırarak birisinden ucuza alma var. Bunu fiyat tahdidine delil getirenler var ama bu uymuyor o. Yani gabn-ı fahiş ayrı bir şey. Yani orada kandırma var. Fiyat tahdidinde kandırma yok. Ya. Mesela bugün ne oluyor zamanımızda? Bazı meslek odaları sınırlama getiriyor. Ekmek şu kadar gram, şu kadar lira diyor.
Evet.
Ve bu gayet tabii de bir şey yani. Evet. Ancak şu olmamalı. Geçen haberlerde Sivas'ta bir lahmacuncu ucuza lahmacun satıyormuş. Evet. Ve diğerleri bunu şikayet etmişler. Evet. bu da olmamalı.
Eyvallah. Hocam şimdi sehiv secdesi nedir? Hangi sebeple yapılır diye bir soru gelmiş.
Sehiv secdesi yanılma secdesi demek.
Evet. Hangi durumlarda yapılır?
Yanılma. Şimdi bu namazla ilgili bir olay.
Evet.
Namazın içinde yaptığımız hareketler, yapmamız gerekenler daha doğrusu, kuvvet sırasına göre farz, vacip, sünnet. Yani farzlar var. Kur'an-ı Kerim'de emredilmiş onlar.
Evet.
Bunlar nedir işte? Kıraat, okumak, kıyam, ayakta kıyam, durmak, ayakta. Rükâ eğilmek, secdeye kapanmak, son oturuşu yapmak. Bunlar farz. Ha, iki vacipler var. Mesela işte bayram namazlarında şey, fazla tekbirler. Hı hı. Veya vitir namazında kunut tekbiri. Veya Hanefilere göre namazlarda Fatiha okumak.
Evet.
Veya farz namazların ilk iki rekatında veya sünnetlerin tamamında Fatiha'dan sonra sure okumak. Bunlar nedir? Vaciptir. Bir de sünnetler var. Tekbir aldık, o farz. Elimizi kaldırdık, sünnet. Sünnet. Ettahiyyatü'yü okuduk, sünnet. Veya ne bileyim rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim dedik, sünnet. Bir de bunlar var. Şimdi sünnetleri bilerek veya bilmeyerek terk ederse bunun namaza zararı olmaz. Hı hı. Ancak ne olur? Sevaptan mahrum olur. Yani ben hocam ben Allahu Ekber dedim, namaza niyet ettim, tekbiri aldım, Sübhaneke'yi unutmuşum, başlamışım Fatiha'ya. Benim namaz ne oldu? Allah kabul etsin, senin namazın oldu.
Oldu.
Çünkü Sübhaneke'yi okumak sünnettir. Bunu sen unutarak veya bilinç olarak
sünneti kaçırmış oldun sadece.
Ha, farz namazları, farz olan hareketler namaz içindeki, bunlar ister unutularak olsun, ister kasten olsun, terk edilirse namaz olmaz.
Namaz gider.
Yani bir adam rükûyu yaptı, unuttu. Namazı kıldı, eyvah ben rükûyu unuttum, baştan alacağım.
Namazı olmadı.
Olmadı. Ha. Kasıtlı da olsa, unutarak da olsa bu böyle. Ama farzları vaktinden, yani yerinden geciktirirse. Hı. Mesela son oturuş farz ya.
Evet.
Son oturuşu yapmadan ayağa kalkmış.
Beşinci rekata kalkmış.
Beşinci veya üçüncü.
Veya üçüncü rekata
kalkmış. Ayaktayken aklına gelmiş. Eyvah demiş, ben oturmayı unuttum. Oturuyor. Ne yaptı burada şimdi? Oturmayı geciktirdi.
Sehiv secdesi gerekiyor.
Ha, burada sehiv secdesi var. Vaciplerden birisini unutarak Mesela ilk iki rekattan sonra oturmak vacip ya. Hı hı. Onu unutarak terk ederse yine sevgi secdesi gerekir. Veya vaciplerden birisini tehir ederse yerinde sevgi secdesi gerekir. O zaman ne diyelim? Sevgi secdesi ne zaman gerekir? Bu bir de klişeleşmiş bir ifade. Farzın tehiri vacibin terk ve tehirinden dolayı gerekli olan secde. Sevgi secdesi bu. Peki ne zaman yapacak bu sevgi secdesini? Son oturuşta Ettehiyyatü'yü okuduktan sonra iki defa secde yapacak.
Evet.
O secdeden kalktıktan sonra tekrar Ettehiyyatü okuyacak. Salli barik ve duaları okuyarak namazını bitirecek.
Tahiyyattan sonra selam verecek mi sonrası?
Verecek.
Ayet okudu, sağına ve soluna selam verdi.
Güzel bak oraya atladık.
Secdeye gitti. Evet.
Son oturuşta Ettehiyyatü'yü okudu. Sevgi secdesi yapması gerekiyor. Selam verecek. Tek başına kılıyorsa hem sağına hem de soluna selam verir.
Cemaatle kıldığında
genelde imam sadece sağına selam verir. Soluna selam vermez. Çünkü cemaat yanılabilir. Yani iki tarafa birden selam verirse namaz bitti zannederek terk edebilirler.
Evet.
O yüzden sağa selam verdikten sonra Allahu Ekber der, sola selam verir. Bu şekilde namazını tamamlar.
Eyvallah.
Bu sevgi secdesi yapmak da vaciptir.
Vaciptir.
Unutarak sevgi secdesini de terk ederse
namaz olmaz mı?
Namaz olur.
Olur mu?
Unutarak sevgi secdesini.
Unutarak terk ettiği takdirde. Eyvallah. Şimdi hocam yine çok yaygın da bir soru bu aslında. Sigara kullanmanın hükmü nedir? Günahtır. Bu yıllardır tartışılıyor.
Günahtır.
Haramdır, mekruhtur bir şey diyemiyorum.
Günahtır. Yani şimdi şöyle, bu biraz da Türkiye'de polemik konusu yapıldı.
Evet. Tartışıyorlar onun için ya, kavga ediyorlar.
Yani niye? Bazı hocalardan da sigara içen var. Bazı hacılardan, dervişlerden de sigara içenler var. Efendim şimdi bu eski kaynaklar, çok fazla eskiye gitmez bu. Yani bilmiyorum ben en eski hangisinde ama mesela Hadimi diye bir zat yaşamış 1800'lü yıllarda yanlış hatırlamıyorsam. Onun El-Berika isminde kitabında yer alıyor. Yani şöyle sigara içmenin mekruh olduğu ifade ediliyor idi. Ve bu niye mekruh? Bir o zamanki bilgiye göre faydası yok bunun. Hı hı. Boşuna israf. Bir de koku.
Rahatsız edici bir koku.
Rahatsız edici. Bu da nasıl Peygamber Efendimiz ne diyor? Sarımsak diye musallamızdan uzak kalsın diyor. O vaziyette gelmesin. Mesela bu. Şimdi fakat günümüzde sigaranın daha çok büyük zararları olduğu, yani bu israf olmanın ötesinde, kötü koku yaymanın ötesinde insan sağlığına çok büyük zararı olduğu, akciğer kanserinin en önemli sebebinin tütün olduğu bilgilerine ulaşılıyor. Şimdi bizim İslam hukukunda emirler ve yasaklar incelendiği zaman bunların genelde 5 konuda odaklandığı görülüyor. 5 konuda. Bunlar 1 din, 2 can, 3 nesil, 4 akıl, 5 mal. Bunlara darurat-ı hamse deniyor. Tekrar sayıyorum. Din, can, akıl, nesil, mal. Bu 5 şeyi, bu dinimizin yasak ettiği şeylere baktığımız zaman mutlaka bu 5 şeyden birisine zarar veriyor. O yasak ettiğimiz şey yapıldığı takdirde. Mesela diyelim ki adam öldürmek cana zarar. Hırsızlık yapmak mala zarar. Veya efendim şey yapmak, zina etmek nesle zarar gibi. Ve bunların korunmasını gerektiren şeyler de dinimizin emirleri oluyor. Hı hı. Mesela aklını koruyacaksın. Canını koruyacaksın, yiyeceksin. Sağlığını koruyacaksın. Yani. Şimdi bunlara darurat-ı hapse deniyor. Evet. Şimdi diyor ki bazı alimler, bu sigaraya baktığımız zaman bugün bir, cana zarar. Eskiden bunun cana zarar olduğu bilinmiyordu. Hı hı. İki, mala zarar. Boşuna, yani düşün, bilmiyorum ben sigara fiyatlarını ama
pahalı hocam, ben biliyorum.
Yani şimdi dünya kadar para adam asgari ücretle çalışıyor. Aldığı ücretin yarısını sigaraya veriyor. Mala zarar. Sonra nesle zarar. Mesela şunu söylüyor bilim adamları. Sigara içilen evdeki çocukların her ne kadar o pasif içicilik diyorlar. Hı hı. Kendileri içmese bile onlara büyük zararı olduğu. Veya hamile kadınların sigara içmeleri durumunda o
çocuğa
zarar olduğu. Ne oldu? Nesle de zarar oldu. Dolayısıyla dinimizin haram kılarken gözettiği hikmetler burada var. Fazlasıyla var. Diyorlar. Dolayısıyla bunun kesinlikle caiz olmadığını söylüyorlar. Haram olduğunu söylüyorlar yani. Öbür taraftan bir de şu var. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin sünnetinde bunu yasaklayan bir hüküm yok. Yani Kur'an-ı Kerim içkiyle ilgili var hüküm. Sarhoş ediyor o. Ama sigarayla ilgili Kur'an-ı Kerim'de hüküm yok. Niye yok? O gün o bölgede en azından tütün bilinmiyordu. Sünnette de yok. Dolayısıyla Kur'an'ın yasaklamadığı, sünnetin yasaklamadığı bir şeye biz haram diyemeyiz. Ama bunun kötülükleri de meydanda. Onun için en azından tahrimen mekruh deriz diyorlar. Ama buna istersek biz haram diyelim, İstersek tahrimen mekruh diyelim, her ikisi de günahtır. Hatta tahrimen mekruhu anlatırken ne diyoruz biz? Harama yakın mekruh. Yani günahlığı harama yakın.
Evet.
Şimdi haramı inkar eden dinden çıkıyor ama mekruhu inkar eden dinden çıkmıyor. Haram olan bir fiili yapan günah kazanıyor. Mekruh olan bir fiili yapan da yine günah kazanıyor. Yani bu ikisi arasında bir balık bıçak sırtı var.
Bir benzerlik.
Yani şimdi bu anlattığım şeyler çerçevesinde diyebileceğim şey şu benim. Sigara içmek çok büyük günah. Adına ne dersen deyin.
Evet. Çok iddialı oldu hocam.
Öyle ya.
Şimdi linçlerler falan. Ne demek hocam sigara içmek
bu falan. Bu çok büyük günah derken yani Kur'an-ı Kerim'in saydığı çok büyük günahlardan değil.
Abi. Evet anladım hocam, eyvallah. Hocam bir sonraki sorumuz, vaktimizin de gerçi sonuna geliyoruz. Bir 4 dakikamız kadar var. İstihare ne zaman ve nasıl yapılır?
Şimdi istihare bir kimsenin herhangi bir konuda karar verememe durumunda başvurduğu bir yöntem. Yani sen bir işe teşebbüs ediyorsun ve o işi yapıp yapmama konusunda nötrsün.
Evet.
Yani kararsız. Acaba yapsam mı yapmasam mı? Benim için bunu yapmak mı hayırlı yoksa yapmamak mı? Daha çok zamanımızda istihare evlenecekler için yaparlar. Hı-hı. Yani bir
hayırlı mı diye.
Yani bir kadın bir erkek kendisine talipse ve karar verememişse istihare yapar. Veya tersi olursa bir erkek bir kadına talip olur da kesin karar veremezse gönlünden geçiriyor ama kesin karar veremiyorsa istihare yapar veya bir işe girişecek.
İş için, evet,
yani çeşitli alanlar var. Şimdi burada istihare ne zaman yapılır? Bir işi yapıp yapmama konusunda kararsız, gönlünü bir tarafa yatıştırması için istihare yapar insan. Yani ben bir işe girişeceğim. Acaba girsem mi girmesek mi? Şey yapamıyorum, karar veremiyorum. Yani tam ortadayım. Hı hı. Ne yapıyorum? İki rekat namaz kılıyorum. İstihare duasını okuyorum ve yatıyorum. Ve burada o duada biz Ya Rabbi bu iş benim için hayırlı ise bana kolay kıl. Eğer benim için bu hayırlı değilse benden onu uzak tut. Bunu istiyoruz aslında maalesef. Ve bu istihare bir defa da olmuyor. Yani bir hafta tekrarlanması gerekiyor olduğu zaman. Şöyle bir genel yaygın bir inanç var. Eğer yapılacak olan iş hayırlıysa beyaz veya yeşil görür. Eğer yapılacak iş hayırlı değilse o zaman kırmızı veya siyah görür rüyasında.
O öyle şeyler var mı?
Bu biraz çok sağlam değil bu bilgiler. Veya efendim geliyor hocam işte benim için bir istihareye yatıver. Herkes istihareye kendisi yatmalı. Çünkü istiharenin neticesi onun kendi fikrinin olgunlaşması veya fikrinin bir tarafa meyletmesine yöneliktir. Sen benim yerime istihare yaptığım zaman rüyanda mümkündür ki bir şey görmüşsündür. Tamam, bu senin için iyi dediğin zaman ya, tamam, beni yönlendirmiş oluyorsun ama asıl olan benim kendi şeyimdir. İstişare önce. Ondan sonra istihare. Sünnettir, ikisi de vardır. Yani istişareye daha çok öncelik vermek lazım. Ya danışma, ehline sorma, ehliyle bu işin müzakeresini yapma. Mesela efendim evlilikte evlenecek olan genç kadın olsun, erkek olsun, büyükleriyle istişare etme, onlarla görüşme, onların fikirlerini alma. Çünkü yetişkin olanlar daha tecrübeliler, hayatın içinden gelmişlerdir. Öbürleri daha duygusal hareket ederler. Bugün en çok boşanmaların olduğu dönem evliliğin ilk beş senesiymiş. Bu insanlar birden nasıl birbirine? Üstelik bunlar evlenmeden canım, cicim, ciğerim, bilmem aşkım, meşkim falan. Yani, ama evlendikten sonra birkaç sene içerisinde maalesef evlilikleri bitiyor. Niye? Şey yapmıyorlar. İlerisini gerisini düşünmüyorlar. Evlilikten asıl beklenmesi gereken nedir? Onu dikkate almıyorlar. Geçici duygularla, geçici heveslerle evreniyor. Ondan sonra da geçinemiyorlar. Yani istişare de gerekir. İstihare tamam, sünnettir, yapılır. Ne zaman yapılır? Demin söylediğim gibi bir işe teşebbüs edip de karar verememe durumunda.
İşte istişareler sonucunda
karar veremiyorsa istihareyle gönlünü o tarafa kayması için.
Eyvallah. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Vaktimizin sonuna geldik. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna geldik. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Hüseyin hocamla beraber. Efendim, ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Hoşça kalın.